Ayrım 12, sayfa 154. Katolik inancına mensup kitle kan kaybediyor. Roma Katolik Kilisesi bugün 1 milyarı aşkın kişi veya ruhla en kalabalık dini grup sayılıyor. Dikkat edelim, inananların sayısı itibariyle bazı dinler bu rakamın önünde görülür. Fakat bu dinlerin mensupları arasında birlik yoktur. Mezhep ayrılıkları vardır. Bir ruhani otorite veya mürşidin öncülüğünde birleşememişlerdir. Oysa yerkürenin her tarafına dağılan Roma Katolik mezhebine bağlı olanların, Hristiyanların belli bir yorumu ve ruhani liderliği altında bir bütün teşkil ettikleri açıktır. Hepsi Roma'daki papaya bağlıdır ve bu papa Tanrı'nın yeryüzündeki naibi sayılır. Bağlılık şekli değildir. Her yerdeki rahipler belirli bir hiyerarşi içinde oradan tayin edilir ve dini yorumu da, kilisenin idaresi de, dünyevi sorunlar da oradan yönlendirilir. Kilisenin inançtan doğan sorunlarının çözümü kadar mülklerinin ve bankalardaki mevduatın idaresi de Roma'nın elindedir. Ruhbanın içinde kendini kilisesine adamış güçlü hukukçu ve işletmeciler vardır. Ara sıra Fransa'daki kardinal veya Güney Amerika'daki bazı rahip ve piskoposların Roma'ya aykırı fikirler öne sürüp gerilim yarattıkları gerçektir ama uzun vadede Roma'nın yorum ve hakimiyeti geçerlidir ve hep öyle olmuştur. Papalık, Roma İmparatorluğu yıkılınca İtalya'nın merkezi bölümünde ve o zaman protestanlar olmadığı için bütün Avrupa'da ruhani hatta siyasi egemenliğini kurdu. Bilhassa Şarlman, Büyük Karl, Roma tacını Papa'nın elinden giyince kilisenin dünya üzerindeki ruhani hakimiyete taşlandı. İşte bu noktada Konstantinopolis ile, yani Doğu'daki Roma İmparatorluğu ile gerilimde tırmandı. Yoksa İmparator Konstantin başlangıçta 4. yüzyılda Roma'daki piskoposu Saint Pierre'i halife olarak benimsemişti ve bu keyfiyet sonra Theodosius zamanında da böyle kabul ettirildi. Hatta 6. yüzyılda bütün Roma'nın hakimi sayılan İmparator Justinianus, Konstantinopolis, Kudüs, Antakya ve İskenderiye patriklerine rağmen Roma'daki papayı eşitler arasında birinci ve Hristiyan kilisesinin reisi olarak görmüştür. Doğu kilisesiyle çatışma Roma Katolikliğinin aldığı ilk yaradır. Buna rağmen 15 ve 16. yüzyılların protestanlığı Roma Katolikliği için en büyük darbeyi teşkil eder. Kilise en verimli toprakları, en müreffeh, kalkınan ve eğitim yükselen memleketleri kaybetmiştir. Protestanlık sadece Roma Katolik Kilisesi'nin değil, genelde Hristiyanlığın son 5 yüzyılda içine düştüğü krizin nedenidir. Buna rağmen bugün dahi en kalabalık cemaat ve Roma'nın yorumlarının hemen kabul edildiği en yaygın Hristiyanlık, Roma Kilisesi'ne tabi olan toplumlardır. Kilisenin dili Latinceydi. 1960'larda Papa 23. Yohannes'ten beri milli diller Latince'nin yerini aldı. Katolik Kilisesi'nin merkezi Roma'daki Vatikan, zenginlik, anane, kültür ve bilimin insanların gözünü kamaştırdığı bir beldedir. Yeryüzünün nüfus ve alan bakımından en küçük devleti, adeta büyük devletler arasında sayılsa yeridir. Papa'nın İsviçreli muhafızlarını Stalin, Papa'nın kaç askeri var diye küçümsemişti ama netice ortadadır. Kilisenin 1970'lerdeki politikası Doğu Avrupa sosyalizminin çöküşünü hızlandırdı. Devlet içinde devlet. Katolik Kilisesi İtalya birleşip Giuseppe Garibaldi'nin kıtaları Roma'yı alana kadar devletti. O tarihte Birleşik İtalya Krallığı Tanrı'nın yeryüzündeki devletini siyaseten ortadan kaldırınca Papa küstü ve şehirdeki asıl kendi piskoposluk kilisesi olan San Giorgi di Laterani'ye çekildi ve Katolik alemini buradan yönetti. Devlet içinde devletti. Halkı kazanma konusunda bazen başarılı politikalar izleyen Benito Mussolini bu devletin adını koydu. Yeryüzündeki kutsal devlet denen Vatikan, kilise ile faşist devlet arasında imzalanan Lateran Anlaşması'yla doğdu. Roma'da her devletin iki büyükelçisi vardı. Vatikan'a akredite olan Roma büyükelçisi pek azdır. İtiraf etmek gerekir, laik ilkelerimiz yüzünden bir müddet iltifat etmediğimiz bu devleti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz de tanıdık. Ama Vatikan'la hala ne ölçüde ve ne yönde ilişki yürüteceğimizi, sorunları nasıl çözeceğimizi pek bildiğimiz söylenemez. Kısacası biz Vatikan denen camiayı iyi tanımıyoruz. Vatikan dünyanın en mükemmel müzelerine sahiptir. Diğer Avrupa ve Amerika müzelerinin aksine yağmacı değildir ve hırsızlık malına itibar etmez. Uzun asırlar satın alma ve bağışlarla zenginleşmiştir. Katolik rahiplerin içinde birinci sınıf arkeologlar vardır ama kaçak kazı yapmazlar. Bu müzelerde teşhir düzeni ve müzecilik eğitimi yüksek düzeydedir. Yeryüzünün en eski düzenli arşivi papalığınkidir. Daha evvelki yüzyıllara ait belge tomarları olmakla beraber, papalığın 1135'ten itibaren düzenli ve sürekli belge fonları vardır. Bu raporlar ve yazışmalar ön planda eski dünyanın ve keşiften sonra Amerikalıların tarihini aydınlatır. Ama aydınlatıcı asıl saha bizim erken Türkiye tarihimizdir. Yani Selçuklular ve ilk Osmanlılar devri. Vatikan arşivlerini Türk araştırmacılar okumadıkça bu sorun çözülemez. Papalık devletinin tarihi etkin ve bilgili diplomasisinin tarihidir. Rahiplerin bilhassa yüksek rütbelilerin davranışı ve bilgisi hayranlık uyandıracak düzeydedir. Bu iyi bir eğitimin köylü çocuğundan dahi alim ve aristokrat yapılabileceğinin ispatıdır. Bir eşi ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun saraydaki Enderun Mektebi olabilir. Devletin rahip yetiştiren akademisini Gregoriana denir. Bu akademinin laik din bilgini yetiştiren bölümü de ünlüdür. Rum Ortodoks Patriği Bartolomeo burada eğitim gören galiba ilk Ortodoks rahiptir. Kuşkusuz papalık arazisi olan Vatikan gibi büyük uygarlık merkezinin ve Katolik alemin de zaafları vardır. Sözünü ettiğimiz gibi Hristiyan alemin parçalanması dışında Katolik inançlı kitle kan kaybetmektedir. Aslında protestanlık gürültü çıkarmadan önce dinde reform sorununu papalığın kardinalleri tartışıyordu, uygulamada geç kalmışlardır. Buna karşılık 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılan Papa'nın yanılmazlığı doktrini modern dünyanın kiliseye muhalif akımlarını güçlendirmekle kalmamış, bazı değerli rahipler ve gruplar Katolik kilisesinden ayrılmıştır. Bizzat Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü bilgini ve yetkili Ermeni patriği Ormanyan Efendi de Katolik kilisesinden ayrılıp Ermeni Gregorian kilisesine geçen rahiplerdendi. Bugün birçok Katolik kiliseye devam etmiyor, çocuklarını vaftiz ettirmiyor. Yakın zamanlara kadar Katolik tarih anlayışı Avrupa dünyasının zihinlerini meşgul etmişken şimdi ona tepki mahiyetinde olan görüşler revaçtadır. Bunların bazıları ise maalesef sadece slogan düzeyindedir. Bazı küçük gruplar din değiştiriyor. İspanya'da, Kurtupa'da katedrali çevrilen ünlü mescitte namaz kılmak için mücadele verenler, Kuzey Afrika'dan göç edenler değil, Katolisizm'den ihtida eden yerli İspanyol Müslüman gruplarıdır. Güney Amerika'da ve Afrika'da Ortodoksluğa dönenlerin sayısı artmaktadır. Kuvvetli görünen bütün kurumlar gibi Katolik Kilisesi'nin de zaafları vardır. Dünyamızdaki bu yaygın inancın ve güçlü kurumun her yönünü bilmek ve gözlemek lazım. Kullandığımız bu takvimde papalardan Gregor'un düzenlemesidir. İspanya, Endülüs. Kaybolan eski Yunanistan 6. asırda Mezopotamya'da bugünkü Süryanilerin atalarının yani Aramca konuşup yazan halkın hafızasında tercümelerinde yaşamaya ve gelişmeye devam etti. Yunan uygarlığı 9. ve 10. yüzyıllarda Arapça gibi zengin yapılı bir dile sığındı ve gelişmesini sürdürdü. Endülüs ilk çağın bu muhteşem mirasını işledi ve kalabalık Yahudi cemaati aracılığıyla Latince'ye devretti. Bizans'ın yıkılmasıyla batıya taşındığından söz ettiğimiz Yunan mirası aslında çok önceden Endülüs tarafından Avrupa'ya tanıtılmıştır. Papa olmadan önce 2. Silvester gençlik döneminde ve kendisi gibi akıllı gençler Endülüs'te aldıkları eğitimin nuruyla Avrupa'nın verimsiz orta çağını aydınlattılar. Matematik, fizik, kimya, tıp ve astronomi Aristo felsefesinin eleğinden geçti ve ünlü Averroes yani İbn-i Rüşd ve Yahudi Maimonides. Kurtuba'nın dünyaya iki hediyesidir. Daha evvelki hediye ise Romalı filozof Seneca. Kurtuba, Floransa, İskenderiye, Bağdat. Bu liste uzayıp gitmez. Sadece bazı şehirlerin beşeriyete takım takım filozof ve bilgin yetiştirmeleri hiç tesadüfi değil. Tıpkı Viyana ve Prag'ın beşeriyetin müzik beldeleri olması gibi. Her şey sürekli olumlu gitmez. 12. yüzyılın Magrebi, Bannazları, Endülüs'ün bu ışıltılı dönemine son verdi. Ardından da kuzeydeki İspanyollar yavaş yavaş dirilip Endülüs'ü ele geçirmeye başladılar. Yaklaşık 250 yıl süren Reconquista yani yeniden fetih hareketi pek öyle aslan kükremesine benzetilemez. Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında işbirlikleri, ihanetler ve savaşlara rağmen garip birliktelikler göze çarpar. Mimari devam etti, sanatlar yaşadı. Zamanla Endülüs'ü terk etmek zorunda kalan Müslümanlar da Kuzey Afrika'da bu ülkenin tarihi ve hikayeleriyle yaşadılar. İbn Haldun gibi bir dahi de bu muhaceret ortamının çocuğu. Endülüs'teler kendi medeniyetlerinin Kuzey Afrika'dan geçen Bağnaz kabileler elindeki yıkımını çok konuştular. İbn Haldun'un tarih teorisi ve sosyolojik gözlemleri de bu ortamdan etkilendi. İbn Haldun o ülkenin verdiği mantık ve araştırma kültürüyle de bütün kavimlerin tarihini okudu ve öğrendi. Sadece Arapların değil, Romalıların, Türklerin hatta zamanın hahamlarının da bilmediği Yahudi tarihini Flavius Iosepsus gibi Roma devri Yahudilerinin eserlerinden okudu. Mukaddime eskimeyen bir klasik ama onun giriş yaptığı Kitab-ül Haber adıyla kaleme aldığı umumi tarihte o derece değerli. 1492'den sonraki İspanya Yahudilerini ve Araplarını yani işe yarayan üretken nüfusunu sürdü ve öldürdü. Bunlar en çok Osmanlı'ya sığındılar. İstanbul, Selanik ve Rumeli'nin ücra şehirleri, Kastorya ve Akdeniz adaları şenlendi. İspanya ise Amerika'dan yağmaladığı altınlara rağmen mal üretemediğinden tarihte enflasyon canavarına teslim olan ilk ülkedir. Birkaç yüzyıl süren bağnazlık artık tavsiyor. Bugünün İspanya'sı Endülüs mirasını yarı turizm, yarı yarıya kültür merakıyla değerlendirmeye başladı. İhmal edilen binalar restore ediliyor, müze haline getiriliyor ve ziyarete açılıyor. Mısır'ın üniversiteleri ve tarihçileri İspanya ile yakın bir araştırma işbirliği, eğitim ve öğretim faaliyeti içinde. Biz de Elhamra gibi müzeler ve Topkapı Sarayı arasında işbirliği yapmalıyız. Gerçi bir yandan çocuklar için hazırlanan kitaplarda dahi Endülüs Arap medeniyetinin ne kadar yetersiz ve yanlış öğretildiği görülüyor ama üst düzey okumuşlar arasında bir başlangıç var. Bu zümre işi daha da ileri götürmüş, İspanya'da 20 bin üzerinde ihtida eden Müslüman olduğu söyleniyor. İspanyollar tarihe düşkün bir toplum ve İspanya'nın Doğu dünyasına bakışını Basklıların ve Katalanların paylaştığı söylenemez. Demokrasiyi bu kadar geç ama rahat sindiren bir topluma gıpta etmemek mümkün değildir. Bugünün İspanya'sı gerçekçi, ciddi ve verime yönelik politikalarıyla Avrupa Birliği'nin desteğini Yunanistan gibi üşürmedi. Verimli alanlara yatırdı ve zenginleşti. Hele Katalonya gibi eskimiş sanayi bölgelerine sahip bir ülke, yeni dönem sanayi medeniyetine intibak edebildi. Zengin İspanya'nın gerçekçiliği politikalarında yansıdı. Politikacıların yakınlaştırıcı tutumunu biliyoruz. Ama müze uzmanları dahi Türkiye ile işbirliğinden ve gelecekteki beraberlikten söz ediyor. Galiba Akdeniz milletleri geleceklerinin inşasını kuzey kıyılarındaki devletlerin yakınlaşmasıyla gerçekleştirecekler. Buna inanmaktan başka çare yok. İspanya yolunu buldu. Tarihinin en düzgün asrını yaşıyor. Bu nedenle de Avrupa'nın iki senyörüne, yani Fransa ve Almanya'ya onları takip etmeyeceğini, ayrı iktisadi çıkarları olduğunu göstermek istiyor. Irak Savaşı bu meydan okuma için uygun alan ve uygun zaman oldu. Doğrusu Avrupa'nın en köklü devlet ve diplomasi geleneğe sahip bu ülke durumu iyi değerlendirdi. Madara olan Fransa ve Almanya'ya katılmadı. Kendine göre kurnazca bir politika izledi. Sokaklarda protesto eden kalabalıklar şimdi medyada başka nutuklar dinliyor. İspanya ise başkalarının kavgasından iktisadi çıkar sağlayacak. Teknoloji bilgisi ve sanayi ile Avrupa'da öne geçebileceğine inanıyor. Eğitim kurumlarının ise İngiltere'nin aksine pek parlak olmadığı söyleniyor. Yüksek tahsilin çöküşü, Avrupa kıtasının genel hastalığı. Bu hastalıktan uzak durmamız lazım. İspanyol nüfusu da yaşlanıyor. Bizde sanıldığının aksine İspanya'nın etnik sorunları çözülmez boyutta değil. Basklar 1,5 milyon kadar, dünyaya açılımları, dil bilgileri İspanyollardan önde. Bask ülkesi İspanya'nın eskiden beri sanayileşmiş kesimi. Katalonyalılar da dünyaya açık, tüccar bir kavim. Aslında İspanya'nın Akdeniz'de kesimi Katalonlardır. Ayrılıkçılık hakim olmadığı gibi toplumsal sorumluluk duyguları var. Bu yüzden İspanya talihli bir ülke sayılır. Avrupa Parlamentosu'ndaki İspanyol mebuslarının katıldığı ve Avrupa Parlamentosu Başkan Vekili Vidal Cuadras'ın yönettiği kapalı toplantıda İslam ve Türkiye'de İslam'ı tartışıyoruz. İspanyollara has kibar bir üslup hakim. Ama İspanyol politikacıların ve tarihçi meslektaşlarımızın bence temel bir yanlışı var. İnsanlığın kurtuluşunu laiklikte görebiliriz veya aksini düşünebiliriz. Ama İslam'ı sadece bağnazlık, kendi dinini ise bir kültür çevresiyle tarif edip asli medeniyetin öncüsü olduğunu düşünürseniz ve 20. yüzyıldaki refahınızın, dininizin esnekliğine bağlarsanız tarihi realiteyi inkar etmiş olursunuz. Kavga devam eder. İslam, fundamentalist gruplar üreten bir din dediğiniz zaman 10 tane Müslüman fundamentalist grubun bir Katolik Opus Dei örgütünün gücüne ve etkinliğine sahip olmadığını bilmeniz gerekir. Katolik toplumların seçkinlerini toplayan, papalık ve milli hükümetler arasındaki bağları kendine göre yöneten böyle bir kuruluş, İslam dünyasında henüz yok. Kurulmasına ve gelişmesine biraz da boşuna çalışılıyor. Ortadaki Rabıtatül Alemül İslam gibileri ancak Opus Dei'nin güneşte kurutulmuş olabilir. Dindar olsun ya da olmasın, kimse kimliğinden fedakarlıkta bulunmak istemez. Bulunmasın da zaten. Ama kendi dini kimliğiyle övünüp, öbürünün kimliğini aşağılamayı ve kendi dininde mistisizm ve akide diye yücelttiği unsurları, öbüründe tehlikeli yobazlık belirtileri diye yaftalamayı kimse kabul etmez. Bu şartlarda 11 Eylül havası da dağılamaz. İslam, patriarkal bir din dendi. Hangi semavi din bugünün çağdaş denen niteliklerine sahip? Bunların hepsi bir laf salatasıdır. 20. yüzyılın muğlak kavramlarıyla 2000 yıllık inançları değerlendirmek ne kadar sağlıklı sonuç verir? Engizisyon mahkemeleri çoktan kalktı ama mütekebbir bir akide insanların zihninde yaşıyor ve herkes birbirini itham ediyor. Fakat İspanyollar için Türkiye sempatik ve kendine benzeyen bir ülke. Kafkaslardaki Gürcistan'da da Türkiye aynı imaja sahiptir. Akdeniz'in binlerce mil ucundaki bu ülke birçok Orta ve Kuzey Avrupa ülkesinden daha yakın Türkiye'ye. Kanlı bir iç harbin, acılı tarihin ürünü olan modern İspanya, Ortega y Gasset'in deyişiyle bu belkemiksiz ülke bize ibret olmalı. Aynı akıbete uğramamak için bazı kurumlara ve ilkelerine dikkat etmemiz lazım. Avrupa'daki siyasi ve hukuki konsüllerin değil, kendi toplumsal tarihi mirasımızın gösterdiği yolu izlemeliyiz. Bu zorunluluğu da gene en çok İspanyollar anlıyor. İspanya, Yahya Kemal'in dönemindeki gibi zil, şal, gül, mistisizm, politik kavga dünyası değil. Belki artık özgünlüğünden kaybetmiş, yorgun bir tarihin nekahat devrini atlatmış, bizim tanımamız gereken bir yer. İspanya, zil, şal ve gül müydü? İlk gittiğimde 1970'li yılların başı Franco rejiminin son zamanlarıydı. Vitrinlerde Marksist kitaplar bile vardı. Şaşmıştım ama dediler ki bir düğün yemeği için 15-20 kişi davet edilse polise bildirmek gerek. 3 kişinin bir araya gelip cemiyet kurması meseleymiş. Ortalık durgun, temizdi. Lonca sisteminin şiddetinden dolayı esnaf kazığı bile yoktu. Her şeyde anane vardı. Her yerde özgürlük değil ama özgünlük hükmediyordu. Dışarıdan hoş görünüyor, içi de herhalde onları yakıyordu. Hayat ucuzdu. Avusturya'dan aldığım talebe bursu ile uzun bir tren yolculuğu yaparak gelmiştim. Rahatça gezebiliyordum. Avrupa Konseyi devriydi. Pasaportumuzda her yerde vizesiz veya kolay vize olarak gezebiliyorduk. İkinci gidişimde anane hala yürürlükteydi. Tesadüf oldu. Cambridge'de Osmanlı Etütleri Kongresi'ndeyken telefonla davet ettiler. Doğrusu İngiltere'deki kongreden otobüsle döneceğimi televizyondaki Luck Clay programının cömert daveti iyi gelmişti. Madrid'deki Palace Hotel'i olan 20. yüzyıl başı İspanya atmosferini yaşıyordu. Amerikanizm gelişiyordu. Zamanla bu otelde Sheraton Oteller dizisine dahil oldu. Franco ölmüş, işsizlik ve demokrasi patlamıştı. Birbirini tanımayan İspanyollar bir aradayken politika konuşmazlardı. Başları derde gireceğinden değil, iç savaşın utancı 50 yıldır sürüyor ve sağla sol laf dalaşına girmemeyi tercih ediyordu. Tek tek konuşunca herkes hızlı solcu veya şiddet frankistti. İspanya güzeldi, İspanya gençti, İspanyollar umutluydu ve hala savaşan babaları gibi naifti. Sonra birkaç kere daha gittim. Her seferinde daha zenginleşmiş buldum. Madrid'in sokaklarında gece dolaşma dediler. İspanya uyuşturucu trafiğinin merkeziydi ve milli gelir miktarına ilave bir kara para dolaşıyordu. Dünyaya açık mı, kapalı mı anlayamadığım bir ülkeydi. İspanyollar gene yabancı dil bilmiyordu. Bu işi baskılara ve Katalonlara bırakmışlardı. Bilgisayar programcılığı, mühendisliği gibi yeni işler baskılara, ticaret ise Katalonlara aitti. İspanyollar memurdu ve entelektüeldi. Öğlene doğru işe gidiyorlardı. Tapaslar ve restoranlar gece 23'te kalabalıklaşıyordu. Şimdi ise çoğu yer o saatte kapanıyor. İnsanlar daha erken yatıyor ve daha erken, yani saat 10'da işbaşı yapıyorlar. Gerçi ehliyet ve iş çıkarma yeteneği fark etmemiş ise de İspanya milli geliri 10 yıldır ikiye katlanıyor. Sanayiyi geç kurmanı getirdiği avantajla yatırımları iyi planlama bir arada gidiyor. Hiç çalışkan değiller. Ama işler iyi planlanmış. AB'ye girince gelir kendiliğinden artmıyor. Hiçbir şey havadan gelmez. Bunu içimizdeki bazı hayalperestlerin anlaması lazım. Amerikanizm İspanya'yı da sarmış. Boşanan çiftler artmış. Boşanamayan çiftlerin cinayetleri de. Nüfus artmıyor. Genç sayısı azalmaya başlamış. Fransa ve İngiltere'nin aksine göçmen nüfus Güney Amerika'dan geliyor. Bir İspanyol tanıdığım, İspanyolcaları bizimkilerin İspanyolcasından güzel. Hiç değilse bu kazancımız var dedi. Madrid, Barcelona ve Valencia sokakları gece boşalıyor. Millet artan gelirleriyle güzelleştirdikleri evlerine kapanmayı tercih ediyor. AB'nin zenginleşen Akdeniz kanadı ile zengin Cermen kanadı arasında sürtüşme başlayacak. Bağdat Savaşı'nda farklı tutumlar takımının ve hasım takımları tutmanın nedenlerinden biri bu. Barcelona ve Madrid. Barcelona, Akdeniz Etütleri Enstitüsü'nün yetkilileri de ziyaret ettiği müzeciler kadar medeniyetleri bilgi projesinden söz ediyor. İspanyollar tahminimin ötesinde José Luis Rodríguez, Zapatero ve Recep Tayyip Erdoğan işbirliğinden ümitli. Gerçek şu, ülke yöneticilerinin Türkiye'ye yaklaşımı neyse seçmenler de ona uyuyor. Dolayısıyla İspanya'daki olumlu yaklaşım kadar Almanya ve Hollanda'daki olumsuzluğun sorumlusu da yöneticiler. Katolisizmin kalesi olarak bilinen İspanya, dinlerin düşmanlığından çok medeniyetlerin birliği sloganına yaklaşıyorsa gelişmede böyle olur. Tarihi yapanlar insanlar ve kitlelerdir. Bunun dışında metafizik yönlendiriciler aramak boşuna. İspanyollar Akdeniz'in birlikteliğinden söz ediyor. 1980'lerdeki bir UNESCO toplantısında, o zamanlar 30 yıldan beri parlamento üyeliği ve bakanlıklar yapmakta olan İtalya'nın ilginç kadın politikacısı Tullia Romagnoli, "Bütün kabahat Fransa'nındır. İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'ın önüne düşüp bir Akdeniz Birliği kuracağına, Almanya ve Benelux bloğunun peşine takılıyor. Bedelini kendi ödeyecek," demişti. O gün Akdenizlilik politikasının pek de romantik bir özlem olmadığını düşünmeye başlamıştım. Doğrudur. Benim gençliğimde bu bir entelektüel özlemdi. Artık değil. Son 40 yılda İspanya uzun sancılı tarihini çok iyi değerlendirdi. Sanayini geliştirdi, çağdaş dünyanın şartlarına uyum sağladı. Portekiz bile bir ölçüde bu gelişmeleri ayak uydurdu. İtalyan sanayi ise İngiltere ve Fransa'dan daha güçlü. Doğu Akdeniz'de Türkiye her daim hamleler yapıyor ve Orta Doğu'nun çekim merkezi olacağı açık. İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Dalmatça sahillerindeki cumhuriyetlere yakın gelecekte İsrail ve Lübnan'ın katılması gecikmeyebilir. Şurası bir gerçek. Dinamik nüfusu ve yapısal değişmeleriyle Kuzey Akdeniz, Kuzey Avrupa'dan daha ilginç ve ümit verici olmaya başladı. Hatta az gelişmiş diye bakılan Güney Akdeniz bile birçok üçüncü dünya ülkesine göre daha dengeli bir nüfus artışına sahip. Akdeniz'in genç nüfusu bütün sorunlara rağmen bir ölçüde eğitilebiliyor ve sağlık sorunları çözülebiliyor. Yani işe yarar nitelikte üretim hazır bir nüfus var. Ama çevre sorunlarının büyüyen heyulası herkesi korkutuyor. Akdeniz dünyasının maruz kaldığı korkunç kirlenme Akdenizlilerden başka kimseyi ilgilendirmiyor ve ancak onların işbirliğiyle önlenebilir. Bu işbirliği de hayır cemiyetleri gibi kurulan toplantılardan ibaret bir süreç olamaz. Sanayinin ortak hareket etmeyi, ortak planlama tedbirleri, hatta güvenliği içeren bir yapılaşmaya geçilecektir. Kısacası bir zamanlar entelektüel hayal olan Akdenizlilik istesek de istemesek de hayatın gerçeği ve zorunluluk haline dönüştü. Barcelona şu günlerde bile hoş bir bahar havası yaşıyor. Paris'e değil, İtalya'ya ve Londra'ya alternatif bir moda merkezi. Müzelerin güzellik ve örgütlenmesini hasetle izledim. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başının Barcelona'sı, Küba ve Karayipler'de çalışan köle çiftliklerinin yarattığı bir zenginlikle muhteşem bir güzelliği yaratmış. Tabii bu süreç kolay bir hükümle açıklanamaz. Antonio Gaudi ve onun gölgede bıraktığı bütün büyük Barcelona'nın mimarlarının hepsi mistik bir sabır, gayret, tabiatı ve tarihi özümseyen hafıza ile inci gibi binalar yaratmışlardı. Burjuvazi gösterişi seviyordu. Çok zor hayatlar yaşayan işçi sınıfı da 1. Enternasyonel'in Marksizminden çok Proudhon ve Bakunin anarşizmini izlemeyi tercih etmişti.